Kamu personeli seçme sınavına hazırlık, eğitim bilimleri. 22. kaset, 2. yüz, sayfa 698. Bu Z puanlarından hareketle T puanları hesaplanabilir. Z kimya eşittir 50 artı parantez içinde 1.00 çarpı 10 eşittir 60. Z biyoloji eşittir 50 artı parantez içinde 0.50 çarpı 10 eşittir 55. T puanları sonucuna göre de öğrencinin kimya başarısı biyoloji başarısından daha yüksek görülmektedir. Korelasyon. Korelasyon değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısal olarak gösteren istatistiksel bir tekniktir. Örneğin, beslenme düzeyi ile ders başarısı arasındaki ilişkiyi belirlemede korelasyon tekniği kullanılır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren değer korelasyon katsayısı olarak ifade edilir ve korelasyon katsayısı iki türlüdür. Korelasyon katsayısı 1. Pozitif doğrusal ilişki 2. Negatif ters yönde ilişki. Pozitif doğrusal ilişki değişkenlerin birlikte azalıp çoğalmasına bağlıdır. Katsayı işareti artıdır. Örneğin, beslenme, ağırlık, zeka, derslerde başarı, eğitim düzeyi, istihdam. Negatif, ters yönde ilişki. Değişkenlerden biri artarken diğeri azalır. Katsayı işareti eksidir. Örneğin, derse devam etme, zayıf not alma, futbol oynama, kilo alma, eğitim düzeyi, kavgacı olma. Korelasyonda değişkenler arasındaki ilişki sayısal olarak gösterilir. Korelasyon katsayısı, ilişki katsayısı artı 1 ile eksi 1 arası değerler alır. Pozitif doğrusal ilişki. Korelasyon katsayısı artı 1'e yaklaşmış ve korelasyon yüksektir. Bu korelasyonda değişkenler birlikte azalıp çoğalırlar. Örneğin bir ÖSS adayı öğrencisinin ders çalıştıkça deneme sınavlarında aldığı puanların yükselmesi. Negatif ters yönde ilişki. Korelasyon katsayısı eksi 1'e yaklaşmış ve korelasyon düşüktür. Bu korelasyonda bir değişken artarken diğer değişkenin azaldığı görülür. Örneğin ÖSS adayı öğrencinin ders çalıştıkça deneme sınavlarında düşük puan alması ya da bir kişinin rejim yaptıkça kilosunun artması. İlişkisizlik. Korelasyon katsayısının sıfır olmasıdır. Bu da iki değişken arasında ilişkinin olmaması anlamına gelir. Değişkenler birbirinden bağımsızdır. Örneğin ÖSS adayının ders çalıştıkça kilo alması. Bireyin boyu uzunluğu ile zeka seviyesi arasındaki ilişki. Soru tarzı. Deneysel çalışmalar değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan araştırma desenleridir. Aşağıdaki konulardan hangisi deneysel bir araştırma çalışması yapmayı gerektirir? KPSS 2005. A. Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlükler. B. Çoklu zeka kuramına göre tarlanmış fen öğretimi programının ilk öğretim öğrencilerinin fen başarısına etkisi. C. Marmara bölgesindeki AIDS hastalarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımı. D. Doğu Anadolu bölgesindeki kadınlarda okur yazarlık oranı. E. ÖSS puanları ile KPSS puanları arasındaki ilişki. Cevap B. İki değişkenden birisinin değeri artarken diğerinin düşmesi, iki değişken arasında negatif korelasyon olduğunu gösterir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyonun negatif olması beklenir? KPSS 2004. A. Düzenli çalışma başarı düzeyi. B. Ekonomik gelir düzeyi satın alma gücü. C. İlgi olumlu tutum. D. Zeka yaratıcılık. E. Yorulma öğrenme hızı. Cevap E. Aşağıdakilerden hangisinde pozitif, doğrusal bir ilişki söz konusu değildir? A. Öğrencilerin boy uzunlukları ile basketbol oyun beceri arasındaki ilişki. B. Öğrenim düzeyi ile yıllık kazanç arasındaki ilişki. C. Zeka seviyesi ile ağırlık arasındaki ilişki. D. trafik kazaları ile mevsimler arasındaki ilişki, E. cinsiyet ile duygusallık arasındaki ilişki. Cevap C. Zeka seviyesi ile ağırlık arasındaki ilişki. Aşağıda başlıca korelasyon değerleri farklı grafikler halinde gösterilmiştir. Yüksek pozitif ilişki artı 1, yüksek negatif ilişki eksi 1, düşük pozitif ilişki artı 0.60, düşük negatif ilişki eksi 0.60, sıfır ilişki, ilişki yok, sıfır. Örnek soru. Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisinde ilişki en az görülmektedir? A 0.90, B 0.50, C 0.10, D 0.70, E eksi 0.10. Cevap C 0.10. 2. Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisinde ilişki negatif, ters yöndedir? A 0.90, B 0.50, C 0.10, D 0.70, E eksi 0.10. Cevap E eksi 0.10. 3. Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisi düzenli beslenme ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiyi göstermektedir? A 0.90, B 0.50, C 0.10, D 0.70, E eksi 0.10. Cevap A 0.90. 4. Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisi uzun boylu olma ile zengin olma arasındaki ilişkiyi göstermektedir? A 0.90, B 0.50, C 0.10, D 0.70, E eksi 0.10. Cevap B 0.50. 5. Aşağıdaki korelasyon katsayılarından hangisi matematik dersini sevme ile matematik dersinde zayıf not alma arasındaki ilişkiyi göstermektedir? A 0.90, B 0.50, C 0.10, D 0.70, E eksi 0.10. Cevap E eksi 0.10. Değişken. Gözlemden gözleme değişik değerler alabilen özellik, durum veya objelere değişken denir. Farklı türleri vardır. Nicel, kantitatif değişken. Gözlenen değişkenden sayı ve miktar olarak açıklama yapılır. Örneğin Hasan'ın ağırlığı 76 kilogramdır. Saat 15.00'dır. Fatma 80 kilogramdır. Nitel değişken. Gözlenen değişken yapı, kalite, özellik ve tür olarak kategorilere ayrılır. Örneğin başarılı başarısız, bayan erkek, evli bekar, esmer sarışın gibi. Sürekli değişken. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen ve bu değerleri sayısal olarak ifade eden değişkendir. Tam ve kesirli olarak ya da rasyonel olarak ifade edilebilir. Örneğin 70 puan, 60 kilo, 30 yaş ve benzeri. Süreksiz değişken, tam üniteler ve birimler olarak bulunan özelliklerdir. Örneğin kız, erkek, sarı, kırmızı, büyük, küçük ve benzeri. Bağımlı değişken, bir araştırmanın sonucu ile ilgili değişkendir. Araştırmada bağımsız değişkenin üzerindeki etkisinin incelendiği değişkendir. Kontrol edilemeyen değişkenlerdir. Bağımsız değişken, bir araştırmanın sonucu üzerinde etkisi olan değişkendir. Bağımsız değişken, araştırmacının kontrolü altında tutulur ve farklı değişiklikler yapılabilir. Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için yapılan araştırma desenlerine, biçimlerine deneysel araştırmalar, çalışmalar denir. Örneğin, beslenme düzeyinin okul başarısına etkisi. Beslenme düzeyinin bağımsız değişken, okul başarısına bağımlı değişken. Düzenli antrenmanın bireysel performansa etkisi. Düzenli antrenman bağımsız değişken, bireysel performans bağımlı değişken. Programlı öğretim tekniğinin ders başarısına etkisi. Programlı öğretim tekniği bağımsız değişken, ders başarısı bağımlı değişken. Bilgisayar destekli öğretim tekniğinin fen bilgisi dersinde öğrencilerin başarı düzeyine etkisi. Bilgisayar destekli öğretim tekniği bağımsız değişken, Fen bilgisi dersinde öğrencilerin başarı düzeyine etkisi bağımlı değişken. Yararlanılan kaynaklar: Aracı Hüsnü 1991, İstatistik Yöntem ve Uygulamalar, Meteksan Baskı Tesisleri, Ankara. Baykul Yazar 2000, İstatistik Metotlar ve Uygulamalar, Anı Yayıncılık, Ankara. Tan Şeref, Erdoğan Alaaddin, 2004. Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Tekin Halil, 1993, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 7. Baskı, Yargı Yayın Evi, Ankara. Turgut M. Fuat, 1986, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, 4. Baskı, Saydam Matbaası, Ankara. Özçelik D. Ali, 1988, Ölçme ve Değerlendirme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 191, Eskişehir. Özgüven İ. Ethem, 1994, Psikolojik Testler, Yeni Doğuş Matbaası, Ankara. Yıldırım Cemal, 1983, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmenler İçin El Kitabı, ÖSYM Eğitim Yayınları, 7, Ankara. Yılmaz Hasan, 1998, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mikro Yayın Evi, Konya.
Ölçme ve Değerlendirme Ünite Testi 1. Öğretmen sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye değişik puanlar vermektedir. Öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölçüt, B. Değerlendirme, C. Soru cevap, D. Ölçme, E. Ölçüm. Cevap C. Soru cevap. 2. Bir öğretmen sınav kağıtlarını okumaktadır. Sınavda sorduğu soruların puan değerini belirlerken 100 tam puanlık puanlamanın yerine farkında olmadan 90 tam puanlık bir değerlendirme yapmaktadır. Bu nedenle sınav kağıdını okuduğu her öğrenciye gerçek puan değerine göre 10'ar puan eksik vermektedir. Bu öğretmenin yaptığı hata türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabit hata, B. Sistematik hata, C. Tesadüfi hata, D. Kasıtlı hata, E. Değerlendirme hatası. Cevap D. Kasıtlı hata. 3. Nesneleri ve kişileri belli yönlerden benzeyip benzemediklerine göre ayırma işlemini yapma. Aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi bu amaçla kullanılan ölçektir? A. Eşit aralıklı ölçek, B. Sıralama ölçeği, C. Oranlı ölçek, D. Sınıflama ölçeği, E. Oransız ölçek. Cevap D. Sınıflama ölçeği. 4. Bir öğretmen yapacağı sınavla ilgili olarak sınıfa şu duyuruda bulunmuştur. Sınavda 50 soru soracağım. En az 25 soru doğru yanıtlamanız gerekmektedir. Öğretmenin bu ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A. Ölçüm, B. Ölçme, C. Ölçüt, D. Değerlendirme, E. Barem. Cevap C. Ölçüt. 5. Nesnelere verilen sayıların, anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kuralları belirler. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A. Ölçüt, B. Ölçme, C. Değerlendirme, D. Ölçüm, E. Ölçek. Cevap E. Ölçek. 6. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin eğitimin sürecindeki temel işlevi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru ifadedir? A. Başarılı öğrencileri seçmek, B. Öğrencilerin yanlış ve kusurlu davranışlarını düzeltme, C. İstenmeyen davranışları belirlemek, D. Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek, E. Öğrenci başarı düzeylerini yükseltmek. Cevap D. Davranışların kazanılma düzeyini belirlemek. 7. Matematik öğretmeni öğrencisine bu dersten tekrara kaldın demiştir. Öğretmenin bu ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? A. Ölçüm, B. Ölçme, C. Değer, D. Yargı, E. Karar. Cevap E. Karar. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme kavramını en doğru ifade eder? A. Değerlendirme, öğrencinin derslerde almış olduğu notların karşılaştırılmasıdır. B. Değerlendirme, nesneleri, olayları ve olguları gruplandırma sürecidir. C. Değerlendirme, öğrencilerin almış oldukları notları bir ölçütle karşılaştırıp ilgili yargıda bulunma ve sonuca ulaşma sürecidir. D. Değerlendirme, öğrencilerin belirli özelliklere sahip olma düzeylerini gözlem ve diğer yollarla belirleme sürecidir. E. Değerlendirme, belirli niteliklerin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla ya da sembollerle ifade edilmesi sürecidir. Cevap C. Değerlendirme, öğrencilerin almış oldukları notları bir ölçütle karşılaştırıp ilgili yargıda bulunma ve sonuca ulaşma sürecidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir? A. Objektiflik. B. Güvenirlik. C. Geçerlik. D. Kullanışlılık. E. İşe vurukluk. Cevap B. Güvenirlik. 10. Ölçme hatası aşağıdaki ifadelerden hangisinde en doğru olarak ifade edilmiştir? A. Ölçme sonuçlarını hatalardan arındırma işlemlerinin korelasyonudur. B. Ölçme sonuçlarının birbiriyle karşılaştırılması ve aradaki farkların korelasyonudur. C. Bir öğretmenin yaptığı her ölçme işlemine aynı ya da farklı hataları karıştırmasıdır. D. Gerçek ölçme sonucu ile yapılan ölçme sonuçları arasında meydana çıkan farka denir. E. Ölçme sonucu ile yapılan değerlendirme sonuçları arasındaki farklardır. Cevap D. Gerçek ölçme sonucu ile yapılan ölçme sonuçları arasında meydana çıkan farka denir. 11. Öğretmen sınav kağıtlarını okurken yazısı kötü olanlara ve sınav kağıdını kötü kullanan öğrencilere eksik puan vermiştir. Öğretmen hangi hata türünü kullanmıştır? A. Sistematik hata. B. Bariz hata. C. Kasıtlı hata. D. Tesadüfi hata. E. Sabit hata. Cevap A. Sistematik hata. 12. Özellikleri ya da nitelikleri gözleyerek sonuçların sayılarla ve sembollerle ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölçüm. B. Değerlendirme. C. Niteleme. D. Ölçme. E. Ölçek. Cevap D. Ölçme. 13. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerin verilerinin mesleklerini belirlemek için bir anket hazırlamış ve bu ankete değişik meslekler yazılmıştır. Bu ifadeler aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi ile ilgilidir? A. Oranlı ölçek. B. Eşit aralıklı ölçek. C. Sınıflama ölçeği. D. Sıralama ölçeği. E. Niteleme ölçeği. Cevap C. Sınıflama ölçeği. 14. Aşağıdakilerden hangisi geçerliği en doğru açıklar? A. Öğretimin hedef davranışlarını ölçme derecesi. B. Ölçme aracının amacına hizmet etme derecesi. C. Öğrencilerin gerçek başarılarını ortaya koyma gücü. D. Birden fazla ölçme durumlarında benzer sonuçları alma. E. Öğrenciler arasındaki düzey farklılıklarını belirleme. Cevap B. Ölçme aracının amacına hizmet etme derecesi. 15. Bir öğretmenin kullandığı ölçme araçlarında her zaman belirli bir miktar hata payı bulunur şeklinde açıklama yapan bir uzman, bu ifadesinin doğruluğunu aşağıdaki ifadelerden hangisiyle en güçlü bir şekilde destekler? A. Ölçülen özelliklerin dolaylı olarak ölçülmesi. B. Ölçmeyi yapan bireyin taraflı olması. C. Ölçülen özelliğin düzeyi. D. Ölçme araçlarının güvenilirliklerinin düşük olması. E. Ölçme yapılan ortamdan kaynaklanan nedenler. Cevap A. Ölçülen özelliklerin dolaylı olarak ölçülmesi. 16. Takvim ve termometre ile yapılan ölçme türleri aşağıdaki ölçek türlerinden hangisine ilişkindir? A. Sıralama ölçeği. B. Eşit aralıklı ölçek. C. oranlı ölçek, D. sınıflama ölçeği, E. nitel ölçek. Cevap B. eşit aralıklı ölçek. 17. Üniversite sınavını kazandıktan sonra adayların bölüm tercih sıralama listesi hangi ölçek türüdür? A. sınıflama ölçeği, B. sıralama ölçeği, C. eşit aralıklı ölçek, D. oranlı ölçek, E. nitel ölçek. Cevap D. sıralama ölçeği. 18. Şans başarısının etkisiyle birkaç öğrencinin sınav sonuçlarının fazla gelmesi hangi tür hataya girer? A. sabit, B. sistematik, C. kasıtlı, D. tesadüfi, E. nitel. Cevap D. tesadüfi. 19. Kimya dersinde başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekmektedir ifadesindeki 60 puan aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir? A. mutlak ölçüt, B. bağlı ölçüt, C. baraj ölçüt, D. nitel ölçüt, E. değerlendirme ölçütü. Cevap A. mutlak ölçüt. 20. Belirli bir başlangıç noktasını temeli alarak ve başlangıç sıfır noktasının sonradan belirlenmesi ile birçok nesnenin belli özelliklere sahip oluş derecesini saptamaya yarayan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A. sınıflama ölçeği, B. sıralama ölçeği, C. eşit aralıklı ölçek, D. nitel ölçek, E. oranlı ölçek. Cevap C. eşit aralıklı ölçek. 21. Bir ölçme aracının ölçmek istediği özellikleri doğru olarak ölçebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. güvenirlik, B. geçerlik, C. objektiflik, D. ölçebilirlik, E. kullanışlılık. Cevap B. geçerlik. 22. Hazırlanan bir testin kapsamının konu ve davranış ilişkilerini belirlemede aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır? A. ünite analiz tabloları, B. ünite planları, C. yıllık plan, D. belirtke tablosu, E. konu analiz çizelgeleri. Cevap D. belirtke tablosu. 23. Sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencilere bir örnek olay vererek çıkan sonuçları belirli ölçütlerle karşılaştırmalarını istemiştir. Öğretmen aşağıdaki hedef alanlarından hangisini ölçmeyi amaçlamıştır? A. kavrama, B. uygulama, C. analiz, D. sentez, E. değerlendirme. Cevap E. değerlendirme. 24. 1. Yazılı yoklama, 2. Doğru yanlış testi, 3. Çoktan seçmeli test, 4. Sözlü yoklama. Yukarıdaki ölçme türlerini geçerlik ve güvenirlik düzeyleri yönünden en yüksekten düşüğe göre sıralanışı hangisine doğru olarak verilmiştir? A. 3, 1, 2, 4. B. 3, 4, 1, 2. C. 3, 2, 1, 4. D. 3, 2, 4, 1. E. 2, 3, 1, 4. Cevap C. 3, 2, 1, 4. 25. Ölçme araçlarında ölçme yapılacak hedef alanlarına göre soru hazırlamada aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. bilgi gücünü ölçecek sorularda kitapta geçen ya da derste geçen ifade aynen sorulabilir. B. uygulama gücünü ölçecek sorularda öğrenciye bilgiyi farklı durumlara aktarabilme yeteneğine ilişkin sorular sorulmalıdır. C. analiz gücünü ölçecek sorularda bir bütünü oluşturan parçaları ayrımlaştırmaya ilişkin sorular sorulmalıdır. D. kavrama gücünü ölçecek sorularda sorunun cevabı aynen onu öğretildiği gibi verecek şekilde soru sorulur. E. değerlendirme gücünü ölçecek sorularda öğrencinin yorum, eleştiri ve fikir yürüteceği sorular sorulur. Cevap D. kavrama gücünü ölçecek sorularda sorunun cevabı aynen ona öğretildiği gibi verecek şekilde soru sorulur. 26. Kısa cevap gerektiren test türü aşağıdaki özelliklerden hangisi en iyi ölçer? A. Bilme hatırlama düzeyini. B. Kavrama düzeyini. C. Uygulama düzeyini. D. Analiz düzeyini. E. Sentez düzeyini. Cevap A. Bilme hatırlama düzeyini. 27. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde çoktan seçmeli testlerin özellikleri doğru verilmemiştir? A. Doğru cevabı bilmediği halde şans faktörünü kullanarak doğru cevabı bulabilme. B. Okuma hızı ve okuduğunu kavrama yeteneği güçlü olan öğrenciler daha başarılı olur. C. Puanlama güvenirliği yüksektir. D. Hazırlaması güçtür ve zaman gerektirir. E. Dersin kapsamını temsil etme gücü bakımından diğer ölçme araçlarına göre zayıftır. Cevap E. Dersin kapsamını temsil etme gücü bakımından diğer ölçme araçlarına göre zayıftır. 28. Bir testte düzeltme formülü kullanmanın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Testin güvenirliliğini artırması. B. Testin geçerliliğini artırması. C. Puanlamanın kolay olması. D. Şans başarısını engelleme. E. Çeldiricileri güçlendirmesi. Cevap D. Şans başarısını engelleme. 29. Şans başarısı aşağıdakilerden hangisini öncelikle etkiler? A. Testin geçerliliğini. B. Testin kullanışlığını. C. Hedef davranışları temsil gücünü. D. Soru türünü. E. Cevap anahtarının kullanılabilirliğini. Cevap A. Testin geçerliliğini. 30. Aşağıdaki ölçme türlerinden hangisi psikomotor davranışları, beceri, ölçmede en etkili olanıdır? A. Çoktan seçmeli test. B. Kısa cevaplı test. C. Performans testleri. D. Doğru yanlış testler. E. Sözlü yoklamalar. Cevap C. Performans testleri. 31. Değerlendirme sürecinde ölçüt olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A. Programın hedefleri. B. Öğrencinin yeteneği. C. Grup başarısı. D. Öğretmenin öğrenciye ilişkin kanaati. E. Öğrenme eksiklikleri. Cevap D. Öğretmenin öğrenciye ilişkin kanaati. 32. Bir öğretmen dersinde 10 kez artı alana sınavda 5 puan fazla vermektedir. Bu örnekteki 10 kez artı alma aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A. Yargı. B. Ölçme. C. Ölçüm. D. Niyet. E. Ölçüt. Cevap E. Ölçüt. 33. Yazılı yoklamaların en etkili özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçerliliğinin yüksek olması. B. Kullanılışlığının kolay olması. C. Üst düzey bilişsel davranışları ölçebilmesi. D. Puanlamasının kolay olması. E. Öğrencinin cevaplama özgürlüğünün bulunması. Cevap C. Üst düzey bilişsel davranışları ölçebilmesi. 34. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme eksikliklerini belirleme amacı olan bir öğretmenin kullanacağı temel kriterdir? A. Dersin bütünü. B. Öncelikli konular. C. Ünite. D. Öğrenci düzeyi. E. Ölçmenin standartları. Cevap C. Ünite. 35. İzlemeye, biçimlendirmeye yönelik bir testin temel özellikleri aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Öğrencilerin başarı düzeyi belirlenir. B. Ünitedeki öğrenme eksiklikleri belirlenir. C. Ünitenin hedef davranışlarının gerçekleşme düzeyi belirlenir. D. Öğretim hizmetlerinin etkililiğine karar verilir. E. Ünitenin hedef davranışlarını kazanamayan öğrencileri belirlenir. Cevap A. Öğrencilerin başarı düzeyi belirlenir. 36. Bir testte kullanılan bir maddeyi, soruyu, başarılı öğrencilerin çoğu yanlış cevaplamış, başarısız öğrencilerin çoğu ise o maddeyi doğru cevaplamıştır. Böyle bir maddenin, sorunun özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Madde güçlüğü. B. Madde ayırıcılığı. C. Madde standart sapması. D. Maddenin korelasyonu. E. Maddenin geçerliği. Cevap B. Madde ayrıcılığı. 37. 10 öğrencinin girdiği beden eğitimi dersi uygulamalı sınavında öğrencilerin almış oldukları notlar aşağıdadır. 10, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6. Bu notların aritmetik ortalaması, ortancası, ranjı ve modu sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 7, 7, 6, 4. B. 7, 7, 4, 6. C. 7, 7, 5, 4. D. 7, 7, 4, 5. E. 7, 7, 5, 5. Cevap B. 7, 7, 4, 6. 38. Bir dağılımdaki puanların her birine ne ad verilir? A. Değişken. B. Medyan. C. Mod. D. Frekans. E. Çetele. Cevap D. Frekans. 39. İki sınıfın matematik dersi sınavlarına ilişkin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları aşağıda verilmiştir. A şubesi aritmetik ortalama 60, standart sapma 5. B şubesi aritmetik ortalama 60, standart sapma 10. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? A. A şubesi daha homojendir. B. B şubesi daha homojendir. C. A şubesinin ortalama başarı düzeyi daha yüksektir. D. B şubesinin ortalama başarı düzeyi daha yüksektir. E. Test başarısı iki grubunda birbirine yakındır. Cevap A. A şubesi daha homojendir. 40. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi arasında negatif korelasyon vardır? A. Matematik dersinden başarılı olma, Türkçe dersinden başarılı olma. B. Temiz olma, sağlıklı olma. C. Spor yapma, zinde kalma. D. Çok yeme, zayıf olma. E. Ders çalışma, yüksek not. Cevap D. Çok yeme, zayıf olma. 41. Aşağıdakilerden hangisi kapsam geçerliğini etkileyen en önemli değişkendir? A. Şans başarısının azaltılması. B. Sınav süresinin azaltılması. C. Soruların anlaşılır olması. D. Güçlük düzeyi orta soruların fazla olması. E. Soru sayısının artırılması. Cevap E. Soru sayısının artırılması. 42. Bir sınıftaki notların normal dağılım göstermesini en uygun ifade eden açıklama aşağıdakilerden hangisidir? A. Ortalama, mod ve medyanın, ortancanın yakın değerlere sahip olması. B. Modun aritmetik ortalama ve medyandan fazla olması. C. Ortalamanın bütün gruplarda birbirine yakın olması. D. Standart sapmanın aritmetik ortalamadan büyük olması. E. Ortalamanın mod ve ortancadan daha büyük olması. Cevap A. Ortalama, mod ve medyanın yakın değerlere sahip olması. 43. Bir sınıfın sınav puanlarında mod, ortanca ve aritmetik ortalamaya göre daha büyüktür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Notlar normal dağılımı göstermektedir. B. Sınıf homojenlik göstermektedir. C. Sınıfta yüksek puanlar lehine bir yığılma vardır. D. Öğrencilerin çoğunluğu başarısızdır. E. Standart sapma küçüktür. Cevap C. Sınıfta yüksek puanlar lehine bir yığılma vardır. 45. Eğitimde kullanılan standartize edilmiş testler aşağıdaki ölçek türlerinden hangisine girmektedir? A. Sınıflama. B. Oranlı. C. Sıralama. D. Nitel. E. Eşit aralıklı. Cevap E. Eşit aralıklı. 46. Bir teste objektif test olma özelliğini veren durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Soruların hedefleri kapsama düzeyi. B. Soru tipinin hedeflere uygunluk düzeyi. C. Soruların kendi arasındaki tutarlılığı. D. Cevapların puanlamasındaki tarafsızlık. E. Kullanılan ölçme aracının uygulanabilirliği. Cevap D. Cevapların puanlamasındaki tarafsızlık. 47. Bir testin maddelerindeki seçenek sayısı artırılırsa testin güvenirliğini nasıl etkiler? A. Güvenirlik muhtemelen artar. B. Güvenirlik muhtemelen düşer. C. Güvenirlik değişmez. D. Güvenirlik seçenek sayısının artırılmasıyla ilgili değildir. E. Güvenirlik kullanılabilirliğe göre değişir. A. Güvenirlik muhtemelen artar. 48. Bir öğretmen her ünite sonunda sınav yapmaktadır. Öğretmen hangi değerlendirme türünü kullanmaktadır? A. Yetiştirmeye dönük. B. İzlemeye dönük. C. Düzey belirlemeye dönük. D. Bağıl değerlendirme. E. Mutlak değerlendirme. Cevap B. İzlemeye dönük. 49. Bir öğretmen birkaç üniteyi bitirdikten sonra ara sınav ya da yıl sonu sınavları yapmaktadır. Öğretmen hangi değerlendirme türünü kullanmaktadır? A. Yetiştirmeye dönük. B. İzlemeye dönük. C. Düzey belirlemeye dönük. D. Bağıl değerlendirme. E. Mutlak değerlendirme. Cevap C. Düzey belirlemeye dönük. 50. Bir öğretmen dönemin başında öğrencileri İngilizce bilgilerine dayalı olarak kurs sınıfları oluşturma amacıyla seviye tespit sınavı yapmıştır. Öğretmenin kullandığı sınav aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanıma, yetiştirmeye dönük. B. İzlemeye dönük. C. Öğrenme düzeyini belirlemeye dönük. D. Bağıl değerlendirme. E. Mutlak değerlendirme. Cevap A. Tanıma, yetiştirmeye dönük. Ölçme ve değerlendirme testi 2. 1. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisinde doğrudan ölçme yapılmıştır? A. Öğrencinin derse tutumu. B. Öğrencinin problem çözme gücü. C. Dersi alan öğrenci sayısı. D. Öğrencinin akademik başarısı. E. Öğrencinin zeka düzeyi. Cevap C. Dersi alan öğrenci sayısı. 2. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı ölçme yapılmamıştır? A. Bir odanın ısı derecesi. B. Öğrencinin derse güdülenme düzeyi. C. Öğrencinin ders başarısı. D. Öğrencinin yetenek alanları. E. Öğrencinin ağırlığının ölçülmesi. Cevap B. Öğrencinin derse güdülenme düzeyi. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir ölçme işleminin aşamalarından birisi değildir? A. Ölçülecek bir değişkeni ya da özelliği belirleme. B. Ölçütü belirleme. C. Özelliği ya da değişkeni gözlemleme. D. Gözlemi uygun zamanda gerçekleştirme. E. Sonucu sayı ya da sembolle ifade etme. Cevap E. Sonucu sayı ya da sembolle ifade etme. 4. Sınıfındaki öğrencilerin boy uzunluklarını ve ağırlık düzeylerini ölçmeye çalışan bir öğretmen ağırlıklı olarak hangi ölçek türünü kullanmalıdır? A. Sıralama ölçeği. B. Oranlı ölçek. C. Eşit ağırlıklı. D. Sınıflama ölçeği. E. Dereceleme ölçeği. Cevap B. Oranlı ölçek. 5. Aşağıdaki ölçme amaçlarından hangisi bir dersin ya da kursun başlangıç giriş bölümünde kullanılmaz? A. Öğrenme eksikliklerini belirleme. B. Tanıma. C. Yetenek. D. Yerleştirme. E. Muafiyet. Cevap A. Öğrenme eksikliklerini belirleme. 6. Öğretme-öğrenme etkinliklerinin sonunda öğrencilerin son durumlarını belirlemek amacıyla yapılan düzey belirleyici değerlendirmede aşağıdaki ölçme araçlarından hangisi kullanılır? A. Başarı sınavı. bitirme sınavı, final, yeterlik sınavı, uzmanlık sınavı. B. Tanıma sınavı, yetenek sınavı, muafiyet sınavı, ara sınav. C. Yetenek sınavı, ara sınav, yerleştirme sınavı, muafiyet sınavı. D. Başarı sınavı, bitirme sınavı, final, tanıma sınavı, yetenek sınavı. E. Başarı sınavı, bitirme sınavı, final, uzmanlık sınavı, tanıma sınavı. Cevap A. Başarı sınavı, bitirme sınavı, yeterlik sınavı, uzmanlık sınavı. 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi değerlendirme kavramını en doğru olarak açıklamaktadır? A. Özellikleri birbirine yakınlığına göre gruplandırma. B. Özelliğin, niteliğin yeterli olup olmadığına karar verme. C. Özelliği, niteliği bir ölçme aracı ile ölçme. D. Özelliği, niteliği gözlemek ve bir puan vermek. E. Özellikleri, nitelikleri karşılaştıracak birer kriter, ölçüt belirlemek. Cevap B. Özelliğin, niteliğin yeterli olup olmadığına karar verme. 8. Aşağıdakilerden hangisi eğitim süreci içerisinde ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin bir işlevi sayılmaz? A. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini belirleme, ev bilgi edinme. B. Öğretimin hedeflerine ulaşma düzeyini belirleme. C. Öğretim hedeflerini gruplama. D. Öğrenciyi motive etme. E. Öğrencilerin geleceklerine yönelik kararlar alma. Cevap C. Öğretim hedeflerini gruplama. 9. Bir öğretmen sınav kağıtlarını okurken zaman zaman açık olan televizyondan gelen sesler dikkatini çekmiş ve bazı kağıtları puanlamada hatalar yapmıştır. A. Tesadüfi, random hata. B. Sistematik hata. C. Sabit hata. D. Değişken hata. E. Betimsel hata. Cevap A. Tesadüfi, random hata. 10. Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir? A. Ölçmeyi yapan kişi. B. Ölçmede kullanılan araçlar. C. Ölçülen özellikler, nitelikler. D. Ölçmenin yapıldığı ortam. E. Ölçülmek istenilen hedef davranış. Cevap E. Ölçülmek istenilen hedef davranış. 11. Bir ölçme aracının tutarlılığı yüksektir açıklamasını aşağıdaki ifadelerden hangisi destekler? A. Bir ölçme işleminde hata oranının az olması. B. Bir ölçme aracının birden fazla uygulandığında benzer sonuçları vermesi. C. Bir ölçme aracında kullanılan soruların ilgili hedef davranışları temsil etme gücü. D. Bir ölçme aracının şans faktörlerinden arınık olması. E. Bir ölçme aracının uygulanabilirlik düzeyinin yüksek olması. Cevap B. Bir ölçme aracının birden fazla uygulandığında benzer sonuçları vermesi. 12. Bir ölçme aracının duyarlılığı yüksektir açıklamasını aşağıdaki ifadelerden hangisi destekler? A. Bir ölçme işleminde hata oranının az olması. B. Bir ölçme aracının birden fazla uygulandığında benzer sonuçları vermesi. C. Bir ölçme aracında kullanılan soruların ilgili hedef davranışları temsil etme gücü. D. Bir ölçme aracının şans faktörlerinden arınık olması. E. Bir ölçme aracının uygulanabilirlik düzeyinin yüksek olması. Cevap A. Bir ölçme işleminde hata oranının az olması. 13. ve 14. soruları aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayınız. Bir öğretmen matematik dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için hazırladığı testi bir sınıfa uygulamıştır. Daha sonra testte yer alan her bir maddenin güçlük derecesini belirleyerek homojen ve tutarlı olduğuna bakarak güvenilir olup olmadığını belirlemiştir. 13. Öğretmenin uyguladığı güvenirlik belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. KR20 güvenirliği. B. Cronbach alfa katsayısı. C. Faktör analizi. D. Madde ayırt ediciliği. E. Ölçmenin standart hatası. Cevap A. KR20 güvenirliği. 14. Bu işlemin sonucuna dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılmaz? A. Puanların hatalardan arınıklığı. B. Testin yapı geçerliği. C. Testi oluşturan maddelerin homojenliği. D. Testin grubu birbirinden ayırma düzeyi. E. Testte elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark. Cevap E. Testte elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark. 22. kaset, 2. yüzün sonu.